Ayrım 18. Sayfa 175. O hafta Almanya Komünist Partisi'nin Berlin Şubesi'ne yapılan bağışların çeyreğini alıp çıktım yola. 19 yaşında kendi savaşımı başlatmaya gidiyordum. Karşıma çıkan bütün İngilizleri öldürecektim. Babamı kapattıkları hücrenin kapısını kafalarıyla parçalayacaktım. Önce Leipzig, sonra Prag, ardından Bratislava, Budapeşte. Yolun sonuna yaklaştıkça nefretim büyüyordu. Trenin arkasında bıraktığı her istasyonda insanlığın biraz daha eksiliyordu. Belgrad'a geldiğimde babama gardiyanlık yapanı ellerimle öldürmeye yemin ettim. Her kimse ellerimle boğacaktım. Sofya'daysa Anadolu'yu işgal etmiş her askerin boğazını kestiğimi hayal ettim. Atina'ya inip oradan Girit'e geçtiğimde ise duymuyor, görmüyor ve konuşmuyordum. Kinle bilenmiş bir usturaydım. Bindiğim tekneyi delecek kadar keskindim. Aydın'ın toprağına ayak bastığımda geceydi ve yolumu gözlerimden çıkan alevlerin ışığıyla buluyordum. Nöbetçi geliyor, gitmeliyim. Yüzüme bakmıyordu. Babasını görüyor olmalıydı. Babasının gardiyanını boğduğunu görüyordu. Oradaydı, Leipzig'te, Sofya'da, Aydın'da. Neredeyse titriyordu. Karı yağmura çevirecek kadar kızgındı. Acısını ciğerine kadar çektiği belliydi. İçinde biriktirdiği nefesleri ağzından küfür gibi çıkarıyordu. Eğer varsa bir ruhu, yangına giden körük gibi genişleyip daralıyordu. Yeni askerlerden bir nöbetçi yanıma gelmiş, bana bakıyordu. Neden karın altında hareketsiz durduğumu ve nereye baktığımı anlamaya çalışıyordu. Ben de öyle. Ben de anlamaya çalışıyordum. Karşımda işkenceden çıkmış gibi titreyen adamın beni isyana teşvik etmek isteyen bir bozguncu mu yoksa beni kurtarmaya gelmiş bir mesih mi olduğunu anlamaya çalışıyordum. Yanımdaki asker bana yardım edebilir miydi? Denedim şansımı. Yırtık eldivenimden sıyrılmış parmağımla ölü adamı gösterip konuştum. Ecce ziya. Artık saymıyordum. Ne günleri, ne aldığım emirleri, ne de Ekber'in burun deliklerini. Hiçbir şeyi saymıyordum. Kendiliğinden olmuştu. Unutmuştum saymayı. Her ne kadar çevremdekiler bunu hatırlatmak için kıçlarını yırtsalar da unutmuştum. Sağda solda, ellerinde, avuçlarında, bacak aralarında her yerde şafak defteriyle geziyorlardı. Kapakları kamuflajlı, tek sayfalı defteri bir pasaport gibi taşıyorlardı. Onunla gideceklerdi, onun sayesinde. Ömürleri kamplarda geçmiş ve dışarı çıkmaktan başka hiçbir şey düşünemeyen mültecilerden farkları yoktu. Tek sayfalı bir gidiş bileti. Üzerinde 460 kare, 4, 6 ve 0 sayılarını oluşturan 460 kare. Ne zaman satın aldıklarını biliyordum. Şerefli bir Türk evladı olarak kendilerini orduya teslim etmek için geldikleri otobüs terminalinde almışlardı. Arkadaşlarının omuzlarından iner inmez, hatta yolda geçen o geceyi bile askerlikten düşen bir gün diye sayıp ilk kareyi özenle boyamışlardı. Şimdi ise hayli kararmıştı 460 sayısı. 460 günün siyah boyanan bölümü şişmiş, 4'ten 6'ya taşmıştı. Yolda geçen gecenin 460'a dahil olmadığını öğrenenler çoktan hayal kırıklığına saplanmıştı. Ürkek kız kardeşlerin uzaktan el sallayarak uğurladığı en büyük askerler çoktan birer hesap makinesine dönüşmüş, hayatlarının hiçbir döneminde olmadığı kadar sayıları düşünmüşlerdi. Okuması olmayanlar bile saymayı öğrenmişti. Bekliyorlardı ilk günden beri 460'ın kararmasını, simsiyah olmasını, siyah günlerin geride kalmasını. Tesbihi okşar gibi zaman çekiyorlardı. Aslında gün saymak kutsal vazifeye açık bir ihanetti. Ama sayıları çoktu. Hepsini mahkemeye verecek zaman yoktu. Belki de bu defteri basan ve satan içeri atılmalıydı. Ülke çapında bu işi her kim yapıyorsa hepsini. Çünkü asıl suçlular onlardı. Vatan borcunun ne zaman biteceğini sinsi bir esnaf gibi hesaplayan askerler değil. Asıl suçlular matbaacılardı. Tabelasında askeri malzeme yazan dükkanların sahipleri. Benim siyah defterim onların şafak defteriyle kıyaslanınca bir kahramanlık maaşı kadar yasal kalıyordu. Türk Ceza Kanunu'nun milli savunmaya karşı suçlar kapsamındaki 318. maddesine göre yargılanması gereken onlardı. Vatanlarına hizmet etmekten başka bir şey düşünmeyen masum çocukların akıllarına bir geri sayım düzenini yerleştiren onlardı. Hatta bu virüsü yaymakta o kadar başarılı olmuşlardı ki erler şafağın kaç amına koyayım diye birbirlerini aşağılıyorlardı. O terminal gecesi uzaklardaydı artık. Omuzlardan ineli çok olmuştu. Taşıma sırası kendilerindeydi. Adı bar, kendisi yoksul bir salon olan rütbeli gazinosundan masalar taşıyorlardı. Bense Sabit'le kar temizliyordum. Kışlanın ana girişinden yemekhaneye kadar olan 100 küsür metrelik bir yolu açmaya çalışıyordum. O elindeki kazmayla buzları kırıyor, ben de kürekle yanımdaki el arabasını atıyordum. Sormama gerek yoktu, albay gelecekti. Girişi geçip cipinden inecek, yemekhaneye giden yolu da yürüyecekti. Bir hafta önce başka bir birlikte buzda kayıp düşmüştü. Bundan böyle bir şey olmayacaktı. Sabit'le benim sayemde. Kazıyacaksınız yeri, demişti Ekber. Gerekirse jiletle. Biz daha o aşamada değildik. Geçen ay tutan buzun seviyesine yeni inmiştik. Aşağıda daha çok vardı. Daha önceki ayların buzları. Albay'ın gelişi, masaların taşınması, bütün bunlar hazırlığın bir parçasıydı. Ama ne için hazırlandığımızı ne Sabit ne de ben biliyorduk. Çünkü o da saymıyordu artık. Yanımızdan geçen yeni bir askere sorduk. Yılbaşı, bugün yılbaşı. Moral ekibi gelecekmiş. Albay yılbaşını bizimle kutlayacakmış. Sabit'le birbirimize baktık. Saç diplerimizden çıkan teller gözlerimize ulaşamadan alınlarımızda donmuştu. Bakışlarımız gibi. Yılbaşı. Böyle bir günün varlığını çoktan unutmuştuk. Varsa bile buralara uğraması mümkün değildi. Ama olmuştu. İşte gelmişti. Zaman donmamış ve aramızdan sıyrılıp hepimizin önüne geçmişti. Hatta yanında bir moral ekibi ve bir de albay getirmişti. İlk çözülen Sabit oldu. Moral ekibi bazı çağrışımlar yapmış olmalıydı. Sen gittin mi lan aç aça? Gitmiştim ama konuşmak istemiyordum. Hayır. Eğitim birliğindeki ikinci hafta mıydı neydi? Kerhanede kim varsa toplayıp getirmişler. 2000 herifin ortasına bıraktılar. Sonra da karıları zor kurtardılar. Tabii ömürlerinde ilk defa kadın görüyorlar. Ne yapsın çocuklar? Hatırlıyordum o kadınları. Hayatlarını dansözlükle kazanmadıkları ilk bakışta belli oluyordu. Hatta o zamanlar bunlarla kim anlaştı diye düşünmüştüm. Başlarında organizatör kılığında bir pezevenk vardı. Bedava değildi tabii. Para toplanmıştı bizden. O pezevengi bulmak kimin göreviydi acaba? Her neyse, işler Sabit'in dediği gibi ilerlemişti. Annelerinden başka kadın görmemiş olanlar üzerlerindeki çekingenliği birkaç saniyede fırlatıp atmış bir canavara dönüşmüşlerdi. Birleştirilmiş yemekhane masaları duvara çapıştırılıp üzerlerine battaniyeler serilmiş, çıplak ayaklı kadınlar dans etmeye başlamıştı. Rütbeliler uzaktan seyretmiş, taşkınlık durumunda müdahale edebilecek mesafeyi korumuşlardı. Deneyimliydiler. Toplu tecavüze birkaç dakika kala olaya nasıl el koyacaklarını çok iyi biliyorlardı. Birkaç haftalık aşırı baskıdan birkaç saatliğine çıkan binlerce er, kolektif delilik haline birkaç saniyede ulaşmış, o güne kadar fısıldamaya çekindikleri küfürleri ağızlarını yırta yırta etmişlerdi. Kadınlar, önlerdeki erlerden aldıkları palaskalarla hayali bir sevişmeye dalarken, erler geçmiş ve geleceklerinden sıyrılmışlardı. 2000 etin üst üste geçtiği dev bir penis, kanlı gözleri ve salyalı ağzıyla dev bir penis. Sonra bitmişti her şey. Birden, birkaç saniyede. Başladığı gibi. Ereksiyon yıkılmış ve rütbeliler devreye girmişti. Dağılın! Dağılın! Penis dağılmıştı. 2000 et geldiği yere, askerlik hizmetine geri dönmüştü. Peki bütün bunların nedeni neydi? Hangi yönergede yazılıydı? Neden sikemeyeceğimiz kadınları önümüze getirip soymuşlardı? Ne demek istiyorlardı? Belki de şöyle diyorlardı bize. Daha gençsiniz. Bari ölmeden bir am görün. Evet, o 2000 etin arasından şehit olan mutlaka çıkmıştı. Ama hayatta kalanların kadına bakışı da sonsuza dek sakatlanmıştı. Hatırlıyordum kadınları. Kara gözlü memelerini. Üç öğün ekmek yağının bellerinden sarktığı kadınları hatırlıyordum. Sarıya saklanan saçları, boğma telinden kadınları. Gözleri, çukurlarına atılmış dilek taşı. Tutmamış dileklerin yosuna çalan taşları. İri burunlarının ucu en son nereden çıktıysa, dudakları kadar kırmızı. Mor benekli omuzları yok, törpülenmiş. Uçlarında sallanan kollar kadar kahverengi. Artık tırnakları da öyle. Düşmelerine az kalmış, sallanıyorlar. Onların üzerinde de iki masa bacağı. Birleştikleri yerde ölmeden önce gömülmesi gereken her neyse o var. Bir de esmer dikenleri. Hatırlıyordum kadınları. Hepsi de sarhoştu, kokuyorlardı. 2000 ter bezini bastıracak kadar. Ama yine de gülüyorlardı. Kolay paraydı ne de olsa. Sonu olmayan bir başlangıç için iyi para. Sonrasında abdest almalarına bile gerek yoktu. Aylar sonra kasabanın kadınları da böyle gülmüştü bizi ilk gördüklerinde. Çünkü bakmaktan ileri gidemeyeceğimizi biliyorlardı belki de. Her sene yenilenen asker yüzlerinin yarım metre aşağısındaki organlardan gelecek hiçbir tehlike yoktu. Menzili 400 metre olan tüfeğimizdi, sikimiz değil. Biliyorlardı. Bu yüzden korkuları yoktu ve intikamlarını alıyorlardı. Erkeklerden, kendi erkeklerinden. Bellerinden yakalayıp kara yatıran, sonra da suratlarına bakmayan erkeklerinden. Gördükleri en zararsız erkekler bizlerdik. Cinsel barış elçileri. Sabit anlatmayı bırakıp bir sigara yakmıştı. Ekber civarda değildi. Karakol komutanı yardımcısı olarak organizasyon işleriyle uğraşıyor olmalıydı. El arabası dolmuş ve kışlanın yan kapısından çıkarılıp boşaltılmayı bekliyordu. Biraz daha bekleyebilirdi. Nasıl olsa daha 50 sefer yapacaktım o el arabasıyla. Acelesi yoktu. Bir sigara da ben yaktım. Uzun zamandır kullanmanın yasak olduğu yarım saatlik izinlerden dönen erler kapıdan giriyorlardı. Yeni askerler. Gülüyorlardı. Soğuğun tadı damaklarını dondurmamıştı daha. Birbirlerine kar topu atıyorlardı. Oysa ben bunu bir kez bile yapmamıştım. Ne kardan adam, ne kar topu. Üşümekten korkmuştum. Parmaklarımın çatlamasından. Yere eğilip kar toplamak aklımın ucundan bile geçmemişti. Ama onlar yeni askerlerdi. Silahlarını bu sabah almışlar ve daha nöbete başlamamışlardı. Yaklaştıklarında cehaletin dinlendirici kokusunu aldım. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Neler yaşayacaklarından haberleri yoktu. Ama bizden bahsedilmiş olmalı ki yanımızdan geçerken susmuşlardı. Başları önlerinde, bizimle göz göze gelmeden yürüyüp gitmişlerdi. Onlar da öğrenecekti. Kirletenin ve temizleyenin kendileri olduğunu, kirletip temizlemekten başka hiçbir işe yaramadıklarını, hiçbir dişi, hiçbir yere geçmiş olmayan, boşlukta dönüp duran bir çarkın içinde olduklarını anlayacaklardı. Sonra Şamil'i gördüm. Uzmanlardan biri başında dikilmiş şınav çektiriyordu. Kara her girip çıkışında yüzü daha da kızarıyordu. Uzman sayıyor, o da her şınavda "Jandarma!" diye bağırıyordu. 15. de cezayı bitiren soru geldi. "Kaç oldu?" Şamil bağırdı. "0!" Dünyanın bütün şınavlarının Türk askerine vız geldiğine dair bir soru ve cevap ikilisiydi. Kim bilir kim icat etmişti? Kim bilir Şamil'in suçu neydi? Belki yanından geçerken selam vermemişti. Ama her neyse uzman yeniden hatırlamış olmalı ki Şamil'i yeniden şınava yatırmıştı. Durmaya niyeti yoktu. Şamil'in de yıkılıp kalmaya. Bölüğün en sağlam barfiksçisiydi. Ekber. Sabit'in çenesiyle gösterdiği yöne bakıp sigarayı attım. Koşturuyordu Ekber. Kayıp düşmemek için bastığı yeri kolluyordu. El arabasının kollarına yapışıp geri geri karda sürüklemeye başladım. Cesimin nöbet tuttuğu yan kapıdan geçip birkaç metre gittim ve arabayı devirdim. İçindeki son buz parçası da düşünce yeniden kapıdan geçip Sabit'in yanına gittim. Ekber de başındaydı. "Gel buraya, sen de dinle. Albay moral ekibiyle gelecek. Herkes yemekhanede olacak. Nöbet ne zaman?" "4-6. Seninki?" bana soruyordu. "Aynı." Artık cümlelerimin sonuna komutanım eklemiyordum. Gereği kalmamıştı. Ne dersem diyeyim sonuç değişmiyordu. "O zaman albay geldiğinde buralarda olacaksınız. Ulan bak, bir hayvanlık ederseniz ağzınıza sıçarım. Adam gibi oturun, yemekhanede bir bokluk yapmayın. Diğerleri ne yapıyorsa siz de uyun. Bakayım, belki de sizi Sabit'e alırım. Haydi temizleyin artık şurayı." Arkasından bakarken 4 saat nöbet tutmanın neye benzediğini hatırlamış ve donmayan son hücrelerimiz de kilitlenmişti. Albayla karşılaşmamamız için elinden geleni yapacağını bildiğimiz Ekber'in unutkanlığına güvenmek pek de akıllıca değildi. Ama yemekhanede adam gibi oturmamız konusunda bir uyarıda bulunduğu düşünülürse nöbet çizelgesiyle uğraşamayacak kadar meşgul olduğunu da anlamıştık. Onun açısından en kötü, bizim içinse en iyi ihtimal olan yemekhane merasimine katılmamız o kadar da uzak bir ihtimal değildi. Ekber'in endişesini anlayabiliyorduk. Güvenmiyordu. Özellikle de ağızlarımıza. Özellikle de Sabit'in ve Cesim'in ağzına. Konuşabilirlerdi. "Bir derdiniz var mı çocuklar?" diye soran albayın gözüne baka baka saçmalayabilirlerdi. Bu büyük bir sorun olurdu. Depodaki hafif yelekler çıkarılmış, bütün nöbetçilere dağıtılmıştı. Geçici olarak. Zırhlı BTR parçalarından yapılmış çelik yelek taklitleri şimdilik depoya kaldırılmıştı. Yenilerin üstü düzgündü. Ama bizimkiler felaketti. O depoda neler yatıyordu kim bilir. Hangi savaşları bekleyen hangi teçhizat. O birbirine sürttükçe ısınan toz torbalarından bile vardı mutlaka. Kimyasal mucize. Hatırlamıyorum nereden ama bir yerlerden duymuştuk. Komandolara veriliyor olmalıydı. Üşüyen parmaklarını ceplerine attıkları o torbalarla ısıtıyor olmalılardı. Düşünmesi bile güzeldi. O depoda her şey olmalıydı. Hatta yine komandolara verildiğini tahmin ettiğim kar botlarından da olmalıydı. Kartex bot denilenlerden. Köpek kulübesi yakmak zorunda kalmazdık. Bize de bir çift verselerdi. Hatta nöbetlerimizi bile düzgün tutabilirdik. Bir askere benzeyebilirdik. Ama hiçbiri yoktu. Belki depoda da yoktu. Belki yakınlardaki komandolar da bizim gibi soğuktan felç geçiriyordu. Oysa televizyonda görmüştük. Modern ordumuzun ne işe yaradığını bilmediğimiz aletler taşıyan modern askerleri vardı. Ama çok uzakta olmalılardı. Çünkü bir tanesini bile görmemiştik. Bölükteki tek gece görüş cihazı gece eğitimlerinde törenle kutusundan çıkarılır ve pili bittiği anlaşılınca yine törenle yerine konurdu. Bütçe düzenlemesindeki birinci öncelik olan ordunun para yönetiminde mi bir sorun vardı acaba? Yoksa tembel vatandaşlarımız yan gelip yattıkları için yeterince vergi mi vermiyorlardı? Bilmiyorum ama olağanüstü miktarda bir külfet olduğumuz gerçekti. Bize harcanan paranın sınırı yoktu ama yine de kışlanın ana girişinin karşısındaki ağaca dış bükey bir ayna koyacak nakit yoktu. Nöbetçi bir arabanın dibine kadar geldiğini ancak gölgesi üzerine düşünce anlıyordu. Bu yüzden bombalı araçlara karşı tek savunma tekniğimiz şuydu. Bizim bulacak amına koyayım. Eksiklikler, yokluklar, hiçbiri mazeret değildi tabii ki. Çanakkale savaşçılarının fotoğrafları vardı yemekhanede. İyaşeleri de yazıyordu altında. Sabah kuru üzüm, akşam yarım ekmek. Öyle yok. Bizse iyi yiyorduk. Her ne kadar yemin etmediğimiz için dışarıda yesek de tabldotlarımıza el konuyordu. Her ne kadar etin tadı pilavla, onunki de hoşafla aynı olsa da iyi besleniyorduk. Zaten tatlılar dahil bütün yemeklerin tatlarının aynı olması normaldi. Çünkü ordudaydık. Her şeyde olduğu gibi bir tat standardı da vardı. Çanakkale kahramanlarıyla aramızdaki bu beslenme farkı için şükretmemiz gereken merciler teker teker sayılıyor ve boğazımızdan geçen her lokmayı nasıl hak edebileceğimiz konusunda ayrıntılı bilgiler veriliyordu. Ama unutulan bir şey vardı. O da biz sabittik. Sabit. Duruyor ve bekliyorduk. Durup beklemek, tok karnına. Koşup savaşmak, aç karnına. Seçme şansımız olsaydı, ah bir olsaydı, bu konuda edebileceğimiz tek bir laf olsaydı, konu savaşmak olsaydı, konu öldürmek olsaydı, ölmek olsaydı, öldürdüğümüz adamların leşlerini yiyerek hayatta kalabilmek olsaydı, ama değildi. Konu bu değildi. Saldırılmasını bekliyorduk. Bu aralar biz, sonra başkaları. Bizden sonrakiler. Onlar bekleyecekti. Daima bekleyeceklerdi. O saldırı anını. Oysa taarruz eden biz olmalıydık. Teyakkuzda kalanlar ise başkaları. Yumrukları sıkıp beklemek kavgadan bin beterdi. Ama olmuyordu bir türlü. Bekliyorduk. Duruyorduk. Adresimiz belliydi. Telefonlarımız da öyle. İsteyen işletebilirdi. Ne kadar içimize kapansak da açık hedeftik. Bir fil kıçı kadar açık. Oysa tilkiler gerekiyordu buraya. Kurtlar belki. Dişleri sivri, sayıları az. Belki 15, belki de 20 uzman. Ama neredeyse 80 erdik. İnşaat kepçesiyle kardan tüy çekmeye çalışıyor ama beceremiyorduk. Tabii bu arada da deliriyorduk. Her geçen saniye biraz daha fazla. Irak'taki Amerikan askerinin teçhizatını televizyonda görünce NATO'nun ikinci en büyük ordusunun erleri deliriyordu. Gidip çalmak istiyorduk. Neleri varsa. Nöbet kulelerimize kurşun geçirmeyen camlar istiyorduk. Yaşam belirtilerimizi düşürmeyecek kalınlıktaki kamuflajlar, 3 kilo ağırlığında çelik yelekler, telsiz kulaklıklar istiyorduk. Eğer bölge savunmasındaysak bunu mümkün kılabilecek ve adını bilmediğimiz her şeyi istiyorduk. Kameralar istiyorduk her yerde. Uyumayan, sigara içmeyen kameralar. Ama eğer sorun paraysa başka bir fikrimiz daha vardı. Devlete ait bütün makam arabaları kışlayı kuşatıp bize siper olabilirdi. Kaymakamların, belediye başkanlarının, milletvekillerinin işlerine yürüyerek gitmesi bizim için sorun olmazdı. Onlar için de olmazdı mutlaka. Bir erin hayatından daha değerli ne vardı? Bir onbaşının hayatı, dedi Sabit. Ne? Son cümleleri yalnızca düşünmemiş, bir de söylemiştim. Farkında değildim. Utandım. Sabit'ten değil, kendimden. Düşüncelerimi bile saklayamıyordum artık. Durumum hiç de iyiye gitmiyordu. Uyanıkken sayıklıyordum. Kafam düşünce kaçırıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 185.